Ayrım 17.
Sayfa 210. Biliyorum, yalan değil dedikleri. Doğrusu benim de içimden bugünkü Acun'un nice ilginç. Bir duralım şurada. İlginç ne demektir anlamamışsınızdır belki, sorarsınız. Hani şu Frenkçe'de enteresan yok mu? Okur yazarlarımız da, okumaz yazmazlarımız da boyuna kullanıp duruyorlar. Enteresan diye yazdıkları bile oluyor. İşte onun yerine ben uydurdum bu ilginci. Evet, ben uydurdum. Niye beğenmiyorlar? Ben onlar gibi, dil devrimine dil uzatanlar gibi, bilim böyle buyuruyor diyerek böbürlene böbürlene yalan uydurmuyorum ya, ana dilimi genişletmek, geliştirmek için tilcek uyduruyorum. Yeter durduğumuz. İlginç ne demektir? Öğrendiniz. Biz de yine dönelim demin dediğimize. Doğrusu benim de içimden bugünkü Acun'un nice ilginç konuları var. Biraz da onlardan açsam. Yurdumuzda bunca betikler, dergiler çıkıyor. Okusam da onlar üzerine düşündüklerimi söylesem dediğim oluyor. Elimde değil. Dönüyorum, dolaşıyorum, yine geliyorum bu dil işine. Sardı beni bir yol. Başka nemlere baktırmamacasına sardı beni. Bugün bu ülkede dil işini bırakıp da başka işlerle uğraşan yazarları anlayamıyorum. Onlar bana ne gibi geliyor biliyor musunuz? Bir işçi düşünün. İşine gereken aygıtları edinmeden işini yapmaya kalkıyor. Ne dersiniz siz öyle bir işçiye? Bugün Türk elinde tilcüklerini kurmadan yazmaya kalkanlar da bence o işçiye benziyorlar. Varmış dünden kalma bir yığın tilcüklerimiz. Vardım duyanlar da anlamıyorlarmış. Yetermiş onlar bize. Ben yok demedim, eskimiştir onlar diyorum. Bugün iyice anlaşılmıyor diyorum. Onları elinize alıp da çalışmaya başladınız mı bakıyorsunuz, dökülüveriyorlar. Yarı yolda duruyorsunuz. Bu tilcik olmuyor, bugünkü düşüncemize yakışmıyor. Söylemek dileğimizi iyice söyleyemiyor. Kökü bilinmiyor. Kökü bilinmeyince de kendisi anlaşılmıyor. Değiştirilmeli bu aygıt diyorsunuz. İşe başladıktan sonra aygıt değiştirmek olur mu? Önceden bir denetleyin, özenerek düzün takımınızı. Sonra yaparsınız yapacağınızı, sonra söylersiniz söyleyeceğinizi. Durmadan, duraklamadan görürsünüz işinizi. Kime dinletirsiniz bunları? Biz öyle aygıt düzmekle uğraşamayız. Söylenecek, yöreye yayılacak büyük büyük düşüncelerimiz var bizim diyorlar da başka birinden demiyorlar. Anlamıyorlar ki düşündüklerini yalnız yörelerine yayabilmeleri için değil, kendilerinin açıkça kavrayabilmeleri için de kullandıkları tilciklerin köklerini bilmeleri gerektir. Benim de var belki başka diyeceklerim. Benim de bugünün türlü ilginç konularından açayım diye içim titriyor. Ancak önce aygıtlarımı anıklamaya bakıyorum. Yukarıda sardı beni bu dil işi dedim. Yakındığımı yani şikayet ettiğimi sanmayın, seviniyorum beni sarmış olmasına. Ana dilimi genişletmeye, geliştirmeye çalışıyorum dedim. Doğrusu bu çalışma önce beni genişletti, beni geliştirdi. Ne güzel yazıyorum ben şimdi. Yazdıklarımı sonradan okuyorum da bir beğeniyor, bir beğeniyorum ki. Oh, Türkçe dediğin böyle olmalı işte. Nedir o betiklerdeki yaşamayan Türkçe, ölü Türkçe soluğu mu duyuluyor onun? Kuzum, söyleyin siz de. Ön yargılarınızdan, peşin hükümlerinizden bir silkinin de doğru söyleyin. Siz de beğenmiyor musunuz bu dili? Benim dilimi. Konuştuğumuz gibi yazıyorum. Sizi yormadan anlamanızı sağlamak için özene özene, uğraşa uğraşa yazıyorum. Kimi de bir bayağılık seziyormuş benim deyişimde. Ya kendi bayağılıklarına, onların o anılarının konuşmasını beğenmeyip de Frankler gibi konuşmaya özenmelerine ne diyelim? Bayağılığın ta kendisi o değil midir sanki? Onların o ölü Türkçeleri yerine diri bir Türkçe kurmaya kalktığım için, kurduğum için benim deyişimi bayağı buluyorlar. Ölüler dirileri anlayamaz ki beğensin. Onlar sinleri yani mezarları içinde kımıldamaksızın öyle yattıkları için dirilerin kımıldanmalarına istifahla bakarlar. Bir diyeceğim yok gerçek ölülere. Onlar da çağlarında yaşamışlar, kımıldamışlar, gönüllerince bir dil kurmaya çalışmışlar. Ben ortada dolaşan ölülere, geçmişi örnek diye alıp ondan ayrılmayı suç sayan ölülere tutuluyorum. Geçelim bunları. Bugünlerde bana bir betik geldi. Size onu yazayım. Az kalsın okuyayım diyecektim. İşte o betik, yani mektup. Değerli Önüt. Önüt diye aitiyorum size. Kızmazsınız sanırım. Sayın ustamız da diyebilirdim ya, kendime bir böbürlenme payı çıkarmış olmaktan çekiniyorum. Beni bir tutku duraldı. Kendi gücümün ölçüsünde dil ile uğraşmadan edemiyorum. Özge bir büyü vardır Dilpınar'ında. Bir yol içen bir daha alamaz kendini. Ne denir doğru söze? Bu kez diyeceklerim daha çok dil kurumunu ilgilendirir nenler ya, ben size yazmayı yeğliyorum. Size söyleyeceğim bir yol, sonra dil kurumuna duyurmak kolay. Tutucular dileklerince dil devrimine saldırıp bu devrimin işçilerini kürk, koltuk peşinde koşuyor diye lekelemeye çalışsınlar. Biz altına belki ot minder bulmak umudundan da yoksun kişiler, Türkçemize olan gücümüzle savunacak, dil kurumuna eksikleri göstermek yoluyla küçük yardımlarda bulunacağız. Varsın diyeceklerimiz değersiz, boş nenler olsun. Bileneni ekilemekten, yani tekrar etmekten ileri gitmemiş olalım. Ya söylediklerimiz arasında doğru olanlar, bilinmedikler çıkarsa? İşte bu umutla yılmadan ilerleyeceğiz yolumuzda. Fazla uzatmamak için bu betimde 5-10 tilcik üzerinde durmakla yetineceğim. Pek doğal olarak eleştirmelerimin konusu Türkçe sözlüktür. 1. Bazı tilcikler konum tilciği ile tanımlandığı halde konum tilciğinin kendisi tanımlanmamış, unutulmuş demektir. Falih Rıfkı, position kelimesi için vaziyet kelimesini bırakmaya çalıştım dediğine göre konum tilciğini bilmiyor olmalı. Situation durum, position konum. 2. Köstük için eş isteme zamanı gelmiş hayvan deniyor. Bir anlamı daha vardır. Canlılığını yitirmiş, humble, çökmüş. 3. Kalık tilciği için 3 tanım verilmiş. Evde kalmış geçkin kız anlamına da geldiği unutulmuş. 4. Resulted'ın karşılığı sonuç. Konklüsyon için bir karşılık bulunamamış. Vargı denemez mi? 5. Donön'ün karşılığı veri olabilir. Söyleniyor da sanırım. 6. Ayrık tilciğinin iki anlamı daha var ki verilmemiş. 1. Müstesna. 2. Tarlalarda, bağlarda biten ot. 7. Bunaltmak, baygınlık vermek anlamına gelen ve çok kullanılan baymak tilciği yok. 8. Pasaj, paragraf, chapter, parti gibi kavramların Türkçe karşılıkları yok. Bölmekten asılanıp bu kavramları ne tek uygun görülürse, böle, bölgü, bölek, bölem gibi tilciklerle karşılamak mümkün değil midir? Yine tek tük yabancı tilcikler kullanmak zorunda kaldım, bağışlayınız. Saygıyla ellerinizden öperim. Orhan Aktürel. Orhan Aktürel'in bu betisine iki yönden sevindim. Birincisi, nice kimselerin kendi kendilerine dil işiyle uğraştıklarını, yabancı tilciklere uygun karşılıklar bulduklarını gösteriyor. Bunun için betiyi olduğu gibi yazının içine aldım. Dil kurumunun görmesini isterim. İkincisi, Orhan Aktürel, benim uydurduğum tilcikleri kullandığı gibi, örneğin tilcik, söz diziminde de benim tuttuğum yolu tutuyor. Demek ki yalnız değilim. Benim söylediklerim, benim deyişim başkalarına da işlemiş. Bununla övünebilirim. Bölem tilciğini bir yazımda parti siyasi fıkra anlamında ben kullanmıştım. Orhan Aktürel o yazımı görmemiş olmalı. Ben parti yerine bölem ya da dernem diyebiliriz diye yazmıştım. Dernem Fransızca resemblement tilciğinin karşılığı olarak kullanılsa daha uygun olurdu sanırım. Orhan Aktürel yabancı tilciklerden büsbütün kaçınamadığını söylüyor. Kimine örneğin bazı bir diyeceğim yok, onları dilimizden kaldırmak güç bir iş. Ancak öyle sanıyorum ki mümkün sözünün kullanılması kolaydı. Tilciklerle karşılamak olmaz mı diyebilirdi. Fazla tilciğini de kolayca atabilirdi. Aşırı desin, çok desin. Dil devrimi ilerliyor. Ölüler ne derlerse desinler, diriler dilimizin değişmesi gerektiğini anlıyor, biliyor. Bu işe kendilerini verip çalışıyorlar. Dilden açılmışken şunu da söyleyeyim. Ben sanat karşılığı olarak dörüt tilciğini uydurmuş, onu kullanıyordum. Yine dil işleriyle uğraşan, benim de saygıyla sevdiğim bir iki kişi, törüt desen daha iyi olurdu dediler. Bu takışmayı, yani itirazı doğrusu pek anlamadım, ancak o kimselerin, biri Mehmet Ali Ağakay, biri Celal Esat Arsever, daha başkaları da var. O kimselerin sevdiğim, saydığım kişiler olduğunu söyledim. Bunun için bundan sonra onların dediğine uyup Törüt diyeceğim. Ulus, 14 Aralık 1948. Kendi kendime. Anladım ki gençlik, gerçek gençlikten, yaşça, ince yani vücutça gençlikten açacağım sanmayın. Ben artık ne söyleyebilirim ki onun üzerine? Çok oldu benden uzaklaşalı. Kendi geçtiği gibi şu özlem denilen acısının tadına doyulmaz yarası da kapandı gönlümde. Günümüzün en özlü ozanlarından biri şöyle diyor onun için. Karşımda, beraberimde, gönlümdeydi. Birdenbire kayboldu, unuttum neydi. Rüya gibi, sadece uykudayken görünür, bir kere uyan, gitti gider bir şeydi. Ben de unuttum onu. Doğrusu üzülmüyorum unuttuğuma. Onun da türlü erdemleri, nice üstünlükleri olduğunu yatsımaya kalkacak değilim. Anılarımı deştikçe benim de düşlü bir gülümsemeyle içimi çektiğim olur. Ne var ki gençliğin, yaşça gençliğin, bütün o atılmalarında, bütün o yanmalarında bir geçicilik, bir süreksizlik olduğu da pek bellidir. Genç kişi sevince salt sevmek için, etini saran dilekler yüzünden sevdiği gibi inancı da salt inanmak için inanır. İçinde bir inanma bunu yani ihtiyacı duyduğu için inanır. Ondaki sevi, algınlık yani aşk daha doğduğumuz günden beri bilmeyerek beklemiş, bilmeyerek aramış olduğumuzu birdenbire kavradığımız eşsiz, bizce eşsiz bir varlıkla karşılaşmanın verdiği duygu. Bizi yıldırarak sevindiren, acunun sanki bütün gizlerini açıklayıveren, dirimle ölümün birbirine kaynaştıkları duygu değildir. Genç kişi için sevgili yoktur, sevgi vardır. Kendi içine dalar gibi bakar sevgiliye. İnanların da doğru olup olmadıklarını uzun uzun araştırmaz, incelemez. İnandıkları bir kapıklık yani anlık düşünceye dayanamayacak neler olsa dahi bırakır onlara kendini. Bağnazlıkla yani taassupla sarılır onlara. Bunun içindir ki inanlarına iyice incelemeksizin bağlandığı içindir ki bakarsınız çabucak bırakır onları. Benliğinde bir sarsıntı duymadan değiştirir inanlarını. Sevmek inanmak değildir genç kişininki, kapılmaktır ancak. Gerçek gençlikten, yaşça, yince gençlikten açacak değildim. Yine de söyledim. Söyledim ya siz duymamış olun o benim dediklerimi. Ben öteki gençlikten, başka bir ad bulamadığımız için, belki de içimizde uzak bir yankısı olsun kalan özlemi avutmak için, düşün gençliği, anlayış gençliği, tin gençliği dediğimiz erdemden açmak istiyorum. Öyle kimseler tanırız ki yaşları ilerlemiştir de ne yinleri kocamıştır ne de gönülleri. Çabuk çabuk yitirmezler dinçliklerini. Onlar için bir yazdan sonra bir güz, bir kış değil, sanki yine bir yaz gelir. En çok eylem alanında görülür öyleleri. Doğrusu imrenirim onların durumuna. Kim imrenmez ki? Ancak benim söylemek istediğim gençlik o türlü gençlik de değil. O da çok benzer yaşça gençliğe, o da doğanın bir vergisidir. O da kişiyi bir takım bağnazlıklara sürükler. O da bir takım kişinin bir takım inanlarını iyice incelemeden benimsemesini epleyebilir, yani sebep olabilir. Öyle kimseler kendilerini yeryüzünün, acunun ortası, göbeği, özeyi yani merkezi sanıp anlayamadıkları, kendilerini aşan bütün düşünlere, bütün kılılara yani efale yanlış diye, zararlı diye bakabilirler. Onların bağnazlıkları gerçek gençlerin, yaşça gençlerin bağnazlıklarından da daha korkuludur. Yaşları ilerlemiş olduğu için yörelerindekiler onlara artık uslanmıştır, dölekleşmiştir diye bakarlar da onun için. 20'sindeki bir genç bizi 60'ındaki bir genç gibi kandıramaz. Benim söylemek istediğim gençlik, kişiye en yeni düşünleri de incelemeye, onlarla da ilgilenmeye hazır bulunduran gençliktir. Anladım ki o gençlik bize doğanın bir vergisi değildir. Onu ancak çalışmamızla, kendi kendimizi aşıncaya değin çabalamamızla edinebiliriz. Ona ermemiz için birçok yolluları yani fedakarlıkları göze almamız gerekir. O gençliği elde edebilmek için yalnız yöremizdekilerle değil, kendi kendimizle de yaşamak ister. Yıllar akıp geçiyor diye yakınıp dururuz. Doğru mudur yılların akıp geçtiği? Bütün yıllar, geçirdiğimiz bütün yıllar birer birer sarılır, asılır bizim boynumuza. Yenimizde birçok izler bıraktıkları gibi düşüncelerimizde de izler kalır. Düşüncemizdeki izleri yenimizdekilerden de daha derindir. Benliğimizi yaratan da yılların işte o izleridir. Başından bütün geçenleri unutarak anılar edinmeksizin yaşayan bir kimseye gerçekten yaşamış denebilir mi? Bunun gibi yaşamı süresince öğrendiklerinden izler saklamayan, onları benimseyen, onlara bağlanmayan bir kişiye de gerçekten düşünmüş, gerçekten düşünlerle uğraşmış bir kimsedir diyemeyiz. Ilgınlanıp yani merak edip türlü düşünceleri öğrenmiş, birine bile bağlanmamış olabilir. Bir değeri yoktur düşünlerle öylesine uğraşmanın. Kişinin doğruyu araması, bir düşünün doğru olduğunu anlayınca da ona bağlanması, o düşünü karşıt yani zıt düşünlere karşı savunması gerekir. Böyle olunca da yeni düşünleri sevemez, beğenemez, onlardaki gerekliliği kavrayamaz. Ne demek istediğimi bir örnekle anlatayım. Bir dörütmen yani sanatkar, bir yazar düşünün bir takım yapıtlar, eserler vermiştir. Kendisinin bir anlayışı, bir görüşü vardır. Yapıtları da o görüşün, o anlayışın ürünleridir. Öyle bir kişi dörüt alanına kendisinden sonra gelenlerin, belki de kendisine karşı çıkanların, onun görüşüne, onun anlayışına karşı bir tepki uyandırmak dileyenlerin görüşlerini, anlayışlarını, inanlarını beğenebilir mi? Doğru bulabilir mi onları? Benim dediğimin büsbütün tersini söylüyorlar. Benim yaptığımın, yapmak istediğimin doğru olmadığını, güzel olmadığını ileri sürüyorlar. Bense yaptığımı güzel diye, doğru diye yaptım. Onların inanları benim inanlarıma karşıt olduğuna göre bence onların dedikleri doğru değildir, yanlıştır, yalandır. Demek ki benim onları çürütmem gerektir demez mi? Kendisi uyduğu kurallara, uyduğu dörüt görüşüne gerçekten inanmamışsa kendisini çürütmek, yapıtlarını kötülemek isteyenlerin dediklerini doğru bulabilir. Kişilerin çoğunda böyledir. Bunun içindir ki dörüt alanında en büyük yaratıcıların bile kendilerinden sonra gelmiş olanların sağlarını, dileklerini, ülkülerini anlamadıklarını, anlamayarak kötülediklerini görürüz. Benim söylediğim gençlik bize doğanın bir vergisi olmayıp bizim ancak büyük çabalarla, yolularla edinebileceğimiz gençlik ise bize kendi yaptığımızın, yapmak istediğimizin yatsınması olan işleri, düşünmeleri de anlayıp beğenmemize gereken gücü verecek olan gençliktir. İnanacağız, yaptığımızın doğruluğuna, güzelliğine inanacağız. Gerçekten inanacağız. Yine de biricik doğrunun o olmadığını, ona karşıt, onu çürüten inanların da doğru olabileceğini taplayacağız, yani kabul edeceğiz. Bu güce ermenin kolay olmadığını biliyorum. Yine de biliyorum ki gerçek büyüklük, gerçek usluluk budur. Buna eremeyenler, başardıkları işler, verdikleri yapıtlar ne denli değerli olursa olsun, kendileri küçük kalmış, bir tek doğruya saplanıp öteki doğruları anlayamamış, bağnazlıktan kurtulamamış demektir. Bugünlerde beni çok sevindiren bir beti aldım. Onu yazan sayın kişi bana tuttuğum yolu bırakmamamı öğütlüyor. Kendisi gibi daha çok kimselerin de benim yazılarımı okuduklarını bildiriyor. Ancak adının söylenmesine boşu yani izni yok. Sorduklarının hepsini burada yanıtlayamayacağım. Bunun için kendisiyle konuşmak isterim. Kendilerini ne gün, nerede aramamı uygun buluyorlarsa bir betiyle bildirmelerini dilerim. Ulus, 6 Mayıs 1949. Söz arasında. Korkunç öyküler okumayı sever misiniz? Hani 100 yıllık kara kara ağaçların sardığı koca koca köşklerde hortlaklar, hayaletler dolaşır, sımsıkı kapanmış kapılar durup dururken açılıverir, nereden geldiği anlaşılmayan gürültüler, acı acı ulumalar işitilir, uzak bir yere çağrılan bir kişi yolda benzi soluk, bakışı donuk bir kız ya bir delikanlıyla tanışır da aralarında birkaç gün konuk olarak yaşayacağı kişilerin geçmişlerine, geleceklerine dair bir takım nenler duyar, sonra da onun çoktan ölmüş olduğunu öğrenir. İşte o türlü öyküler. Çoğunu İngilizler yazar onların. Okuyanları tir tir titretir, geceleyin de uykularını kaçırırmış. Eskiden birkaçını okumuştum. Hepsi de tatsız geldi bana. Ne titredim, ne de uykum kaçtı. Kimini yarıda bıraktım, Sonuna dek okuyabildiklerimi de Betty'yi kapatır kapatmaz unutuverdim. Bir öyküye kapılmam için inanmam gerekir. Doğrusu inanılmayacak öyküleri de sevdiğim olur. Ancak onlarda değiş güzelliği gibi, ince düşünceler gibi bir takım başka değerler bulurum da onlar çeker beni. Hortlak, hayalet öykülerinin öyle iyi yazılmışları geçmedi elime. Ben onları sevmem, beğenmem. Yine de kınamam beğenenleri. Onlar da öyle bir yol tutturmuşlar, onunla eğleniyorlar, ben ne karışırım. Onlar beni beğenip sevdiğim bitikler için kınayacak olsalar, ben dinler miyim onların diyeceğini? Benden öğüt size. Kimsenin okuyup okumayacağını söz söylemeyin. Bırakın, bildiği gibi eğlensin. Sizin salık vereceğiniz betikleri okursa bakalım onları sizin anladığınız gibi mi anlayacak? Sizi tatlı tatlı oyalayan, size birçok gizleri sezdiriveren, birçok doğruları açıklayan bir yapıt bakalım onun için bir avı olmayacak mı? Nice kimseler de var, o benim sevmediğim hortlak hayalet öykülerine bayılıyorlar. Benim okuduğum betikleri de benden çok daha iyi anlıyorlar. Öykü türlerinin biri için bile şöyle kesin olarak ötekilerden üstündür, aşağıdır diyemeyiz. Diyenler kendilerini beğenmiş, bilgiçlik satmaya kalkan kimselerdir. Ne yazdıklarını okurum onların, ne de yüzlerini görmek isterim. Uzak olsunlar benden. Korkunç öyküleri yazanlar da, okuyanlara da bir diyeceğim yok. Ancak bu son yıllarda yollarını değiştirdi onlar. O öyküleri birer öykü diye anlatmıyorlar. Gerçekten olmuş diye anlatıyorlar. Bakın, ona gelemiyorum, tepem atıyor. Bir ölen iyice ölür. Yıllardan sonra dönüp gelmez. Dirilerin yolu üzerine çıkmaz. Olur ha, öldüğünü iyice bildiğiniz bir kimseyle karşılaşacak olursanız durmayın orada. Bekleyip düşünmeye gelmez. Doğru bir hekime koşun. Ya gözlerinizde ya beyninizde sizin bir hastalığınız var demektir. Bir inanıyorlar sormayın. Kişinin parmağı ağzında kalıyor. İri iri betikler yazıyorlar bunun üzerine. Biri varmış, gitmiş, bu işleri bilmem, hangi ülkede okumuş, incelemiş, buraya gelmiş, yazmış bütün bildiklerini döktürmüş. Yapıtı 2-3 yıl önce pek sürülmüştü. Bana da okumamı söylediler. Onu okuyacak olursam ben de düşüncemi değiştirir, inanırmışım. Buna büyük bilginler de inanıyorlarmış. Biz büyük bilginler arasında da saptanlar olmaz demedik ki. Çıldırmak en uslu sandıklarımızın gerçekten uslu olanların başına da gelebilir. Bir kişi bilmem nerede uyumuş, uyanınca ben şimdi şu yerden geliyorum, oradakilere söyledim, bize eksiklerimizi getirecekler demiş. Arası çok geçmemiş, dediği gerçekten oluvermiş. Bir kimsenin buradayken orada da olması, başkalarının gözü önünde uyurken bir başka yerdeki kişilerle konuşabilmesi bizim düşüncemizin taplayacağı yani kabul edeceği nenlerden değildir. Buna inanmak olsa olsa şu eseme öncesi düşünüşe yaraşır. Kendileri inanıyor. Sizin inanmadığınızı görünce de yukarıdan gülümseyerek siz kişi oğlunun usuna pek güveniyorsunuz. Onun daha çözemediği çok nenler olduğunu biliyoruz. Bunu usumuzla anlıyoruz. Bilemediğimiz, anlayamadığımız, usumuzun çözemediği nenler günden güne çoğalıyorlar derlerse ona da inanırım. Kişi oğlunun usu geliştikçe yeryüzünde gördüğü nenler de artıyor. Hepsini anlamak, bilmek istiyor. Bilmediği nenler bunun için çoğalıyor. Ancak bu, şimdi şurada duran bir kişinin şuradan kımıldamaksızın ta 3 günlük bir yerde de bulunmasının taplanabileceğini göstermez. Bir takım nenleri bilmiyoruz diye ölülerin vücutları toprakta çürüdükten sonra da ellerini kollarını sallaya sallaya yollarda gezebileceklerine mi inanalım? Bütün bu usa, mantığa aykırı nenlere inanan, biz inanmadığımız için de bize yukarıdan gülümseyen kimselere biz kalkıp da şöyle bir nen desek, siz bir aydır Ankara'dan ayrılmadığınızı söylüyorsunuz. Biz de biliyoruz sizin Ankara'dan ayrılmadığınızı. Ancak sizi geçen gün Paris'te görmüşler. Orada bir kişiyi öldürmüşsünüz. Evet, böyle birinden söylesek onlara ne yaparlar? Böyle bir olay için olağandır diyebilirler mi? Bize benim Ankara'dayken Paris'te bir kişiyi öldürmüş olmam büsbütün olmayacak bir nen değildir. Ancak ben öyle bir iş görmüş olsaydım bunu kendim bilirdim. Oysa ki yapmadığımı biliyorum diyecek olurlarsa biz de şöyle yanıtlarız. Benliğiniz bakalım daima sizin denetiminizde mi? Sizin bilmeden ikinci bir benliğinizle bir takım işler yapmanız da olağan değil midir?